Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 15 ayrımdan oluşmaktadır. Ayrım 3.
Atatürk'ün bana anlattıkları Falih Rıfkı Atay. Emir verdiğim arkadaşlar grup kumandanı Falkenhayn'ı tanıyan adamlar değildi. Fakat beni çok iyi tanıyorlardı. Onun için bir saat sonra Falkenhayn'ın elinden benim imzamı havi kağıt parçasını alıp avdet etmişlerdir. Kolayca tahmin etmek mümkündür ki Mareşal Falkenhayn beni, belki benden başka birçoklarını böyle sandıklarla altın vererek infial etmek yolundaydı. Bıraktığım noktaya geliyorum. Evet, Halit'in İstanbul'a gitmek için tren ücreti verecek param olmadığının farkında değilmişim. Yalnız 5-10 atım ve kısrağım vardı. Zamanla edinilmiş, yetiştirilmiş cins atlar ve kısraklar. Salih'i çağırdım ve bu atlardan birkaçını satın da İstanbul'a gidebilelim dedim. Bu anım satın neticesini bekleyerek Halep'te bir aile nezdinde yanında misafir bulunuyordum. Fakat benim en güzel atlarımı pazarda satın alan bir tek adam çıkmamıştır. Hayret ettim, halbuki hayrete sebep yoktu. Zabitlerimizin mali kuvvetlerine güvenilemezdi. Halep'in zenginleri ata ve kısrağı meraklı hisselerdi. Seferberlik içinde olduğumuzdan bunların ellerinde bulunan hayvanları ordu alacaktı. Bizim yegane servetimiz olan atlardan da ümidimizi kestik. Fakat takip ettiğimiz dava ve gösterdiğimiz mukavemet bu kadar sıfırlanmaz, parasız olduğumuzu belki zannettirmezdi. Bunun için söylüyorum. Biliyor musunuz, bir gün ayarlanan sonunda çok büyük tanınmış bir kumandanı hasbihal ediyordum. Benim bütün fikirlerimi iştirak etti. Ne yapmak lazımdır dedi. Hiçbir şey yapamazsınız. Hiç olmazsa istifa ediniz dedim. Muhatabın gözyaşlarıyla teyit ettiği fikir ve hissi iştirakinden sonra bana dedi ki, yapamam, çünkü kendim ve çok sevdiğim evlatlarım için meda ve istinadım, dayanağım yok. Hatırladığıma göre şu cevabı verdim. Efendim, mevzun ve sonra kadar Türk milletinin hayat ve mimatıdır, ölümüdür. Mahvolan budur ve buna emin olduğunuzu gözyaşınızla ishar ediyorsunuz, gösteriyorsunuz. Bu hayat ve memat manzarası karşısında hususi mülahazat ve endişeler varit olmamak lazımdır. O tarihte vaziyeti ve sözü ümum üzerinde müessir olacağını şüphe etmediğim bu zatın harekete gelmesine çok intizar ettim, bekledim. Atlar ve kısraklarımızın pazarda satılamamış olduğunu söylemiştik. O sıralarda 4. Ordu'nun kumandanı bana Halep'te mülaki oldu. Çok şeyler konuştuk, müşterek kararlar vermiş olduğumuza zahip oldum. Bu safhaları hikaye etmek uzun olur. Bu da ayrı bir tasvir. Fakat merhum Cemal Paşa'nın bana ayrıca bir muhabbet ve merbuyet tiyeti, bağlılığı olduğunu zikretmekte vazifemdir. Ben Cemal Paşa'yı, Cemal Paşa olduktan ya Cemal Paşa Mustafa Kemal'i kendisiyle Halep'te konuşan ordu kumandanı Mustafa Kemal olarak bulduktan sonra tanışmış değildik. İstanbul'da. At ve kısraklarımın satılamamış olduğunu söylemiştim. Halep'te Cemal Paşa merhumla birçok ciddi mevzular üzerine münakaşadan sonra şu basit mukaleme ceyran etti. Cemal Paşa, benim bazı cins at ve kısraklarım var. Bunları satmak ihtiyacımdayım. Talip bulamadım. Siz buranın eski kumandanısınız. Bana bir yol gösterir misiniz? At ve kısraklarınızı evvela baytarlarıma muayene ettireyim. Diyarbakır'dayken Avusturyalılar bu atlarla kısrakların mühim bir servet olduğunu söylediler. Kıymetlerine şüphe etmiyorum. Mağaza öyle yapınız. Cemal Paşa hepsi için 2000 altın teklif etti. Kabul ettim ve bu surette İstanbul'a hareket ettik. Bir gün İstanbul'da Bahreyn Müsteşarı Vasıf Paşa'dan bir tezkere aldım. Bu tezkereye rapt edilmiş olan Cemal Paşa imzalı telgrafın muhteviyatı şu idi. Hayvanlarınızı 5000 liraya sattım. Sizden çok ucuz almışım. 3000 lirasını nereye göndereyim? Bu telgraf üzerine Müsteşar Vasıf Paşa'nın yanına gittim. Kendisine dedim ki, bu telgrafın manasını anlayamadım. Ben paşaya atlarımı 2000 liraya sattım. O 5000 liraya satmışsa üst tarafını bana vermeye mecbur değildir. Fakat ilave etmeliyim ki bu istinama tok gözlülüğü ve Cemal Paşa merhum 3000 lirayı Vasıf Paşa delaletiyle bana göndermiştir. Bu para yeni teşebbüsatımda benim için medar olmuştur. Bunu zikretmeyi vazife addederim. Çünkü ben mütareke zamanı İstanbul'da bulunurken ve çok vesi geniş teşebbüslere karar verirken bana bu teşebbüslerimin manasını hissedenler tarafından çok teklifatta bulunmuştur. Hepsini reddettim. Çünkü bana bu yolda teklifat yapanların hiçbiri mefküre, ideal sahibi adamlar değillerdi. Tabirimi maruz görseniz ve bu satırları okudukları zaman kendilerinin ima edildiklerini anlayacaklarını şüphe olmayan, o zevat dahi adi entrikacılar olduklarını reddetmeye muvaffak olmazlarsa, bana çok küstahane tekliflerde bulunmuş olduklarını kabul edeceklerdir. At ve kısrak parasıyla İstanbul'a geldik. İstanbul'da Perapolis Oteli'nin bir dairesine yerleşmiştim. Artık her şeyin mahvolduğuna karnı bir adam gibi meyus düşünüyordum. Ancak mahvolan bu her şeyin tekrar kurtarılabileceğine karnı bir adam gibi müteselliydim. Bu hali temelliği içindeyken bir gün bana padişahın vekili sıfatıyla Enver Paşa bir vasıta müracaatta bulundu ve dedirtti ki, sonra bizzat sıfahen dedi ki, Alman İmparatoru Zat-ı Şahane'ye karargâh-ı umumisine davet etti. Zat-ı Şahane böyle bir seyahati yapamayacak halde bulunduğundan düşündük. Veliaht Hazretleri Zat-ı Şahane namına bu seyahati yapsın. Kendisinin refakatinde bulunmayı kabul eder misiniz? Ben böyle bir zat ile böyle bir seyahati kendim için enteresan gördüğümden derhal muvaffakat cevabı verdim. Tertibat ve tertibat yapılmış, 2-3 gün sonra bir perşembe akşamı trene binip Vahdettin ile seyahate çıkmaklığımız tekarrür etmişti, kararlaştırılmıştı. Bana denildi ki, seyahate çıkmadan evvel Veliaht Hazretleri ile tanışmalısınız. Naci Paşa, kol ordu kumandanı ve Mektebi Harbiye'de birer terbiye-i askeri olacağında, o zaman zannederim Miralay Naci Bey, onun da Vahdettin ile beraber bulunması tensip olunmuştu, uygun görülmüştü. Bir gün hareketimizden evvel Vahdettin'in sarayında birleştik. Bizi sarayın içinde Arap hasırlarıyla örtülmüş bir salona açılan kapıdan bir odaya soktular. Redingotlu adamlarla dolu olan odanın eşyası bir kanepe ve kanepenin iki tarafından birer koltuktan ibaretti. Henüz girdiğimiz bu odada ayakta dururken çok labali görünen redingotlu adamların içinde diğer redingotlu bir adam peyda oldu. Bu yeni gelinin kim olduğunu, ne olduğunu ve ne olmak lazım geldiğini ne ben ne de arkadaşım fark etmedik. İçeri girdi, bizim bulunduğumuz tarafa teveccüh etti. Kanepenin sağ köşesine oturdu. Ben karşısındaki koltuğa oturdum. Mütenazir koltuğu Necip Paşa işgal etti. Bu zat bir defa gözlerini kapadı, derin bir vecde daldı. Neden sonra tekrar gözlerini açtı, bize lütfen iltifat etti. Sizinle müşerref oldum, memnunum. Tekrar gözlerini kapadı. Bu nazikane sözlere cevap vermeye hazırlanırken bir hoş, şaşkın bir şahsiyetin huzurunda bulunduğumu fark ettim. Cevap vermek mi yoksa vermemek mi lazım geldiğinde tereddüt ettim. Naci Paşa'nın yüzüne baktım, o da çok durgundu. Onda bir defa daha tekellüm, konuşma kudreti mevcut olup olmadığını anlamak için beklemeyi tercih ettim. Biraz sonra gözlerini açtı. Seyahat edeceğiz diye ben çok sıkılmış, çok muazzep bir halde. Evet, seyahat edeceğiz dedim. İtiraf ediyor ki bir mecnunla karşı karşıya bulunduğumuzu derakap hemen hissetmiş, fakat mantıki mukallemeye girişmekten kendimi men etmiştim. Hemen ayağa kalkıp dedim ki, efendi hazretleri beraber seyahat edeceğiz. Seyahat 2 gün sonra başlayacaktır. Perşembe akşamı garda hazır bulunacaksınız. Oradan hareket edeceğiz. Veda ettik ve çıktık. Mükellef bir saray arabasına binmiştik. Naci Paşa ile aramızda takriben şöyle bir muhavere, konuşma oldu. Zavallı, beybaht, şayanı merhamet. Bunlarla ne olabilir? Öyledir. Bu zavallı yarın padişah olacaktır. Kendisinden ne beklenebilir? Hiç. Biz ki aklımız, mantıkımız vardır. Biz ki memleketin mukadderatını, halinin atisini, geleceğini anlamış insanlarız. Ne yapabiliriz? Naci Paşa, güç, dedi. Almanya seyahati. Perşembe akşamı gara gittim. Yalnız daha evvel Vahdettin'in etrafındaki adamlara haber göndermiştim ki bizim seyahatimiz nevama, bir bakıma askeri bir seyahat olacaktır. Zat-ı âliyenin harfasını giymelidir. Gara geldiğim vakit Vahdettin'in sivil giymiş olduğunu gördüm. Veliahtın teşrifatçısı olan İhsan Bey isminde bir adam vardı. Kendisine dedim ki, Ben Nevihat Hazretlerinin üniforma giymesi için haber yollamıştım. Söylemediniz mi? Bana saray annelerinin verdiği bir gururla, siz kim oluyorsunuz dedi. Ben sana kim olduğumu izah edecek vaziyette değilim. Yalnız soruyorum. Ben sana Nevihat Hazretlerinin üniforma giymesi lazım olduğunu söylettim. Kendisine söyledin mi, söylemedin mi? Bu cümleleri biraz sert telaffuz ettim. O zaman bana cevap vermeye mecbur kaldı. Ben söyledim fakat yapmadı. Neden? Müsaade ederseniz izah edeyim dedi. Anlattığını aralığında Feriki, Kor Generallik rütbesi tercih olmuş, sonra Nihal'a Tuğ General olduğunu bildirmişler. O da bundan muğber olarak gücenerek, madem ki benden ilk rütbeyi arz etmişler, geri almışlar, ikinci rütbeyi tenezzül etmem demiş ve hiçbir rütbeye layık olmayan Vahdettin işte bu sebeple gara sivil gelmeyi tercih etmiş. İhsan olduğuna kadar da fazla meşgul olmaya lüzum görmedim. Bileceğimiz tren hazırdı. Bir askeri müfrezi Saf-ı Harp Nizam'da veliahtı teşhiye uğurlamaya hazırdı. Veliahtın yanına yaklaştım. Başkumandan vekili Enver Paşa da oradaydı. Bu asker sizi teşhiye için hazırdır. Kendilerini selamlayınız dedim. Vahdettin yüzüne baktı bu bakışıyla. Nasıl demek istiyordu, işaret ettim. Siz yürüyünüz, arkanızdan biz geleceğiz. Vahdettin askerin önünden geçerken iki evden yukarıda gayri tabi ve gayri şuuri selam vererek yürüdü. Geri trene bindik. İçine girdiğimiz salonun pencerelerini açtırarak tren hareket edeceği sırada Vahdettin'e bu pencereden askeri ve ahaliyi selamlayınız dedim. Niçin lazımdır dedi. Evet lazımdır. Vahdettin benim bir parva, korkusuzca ihtarıma ram olmuş gibi görünerek dediğini yapıyordu. Tren İstanbul'u terk etti. Vahdettin beraber bulunduğumuz salonun gerisindeki diğer bir salonda kendine hazırlanan kompartımana gitti. Beni bıraktığı salon bana aitti. Ben orada yatacaktım. Fakat salonun her tarafına bir takım davullar, sepetler vesaire yavaş olduğunu gördüm. Daha evvel Vahdettin'in çok yakını Rafik isminde bir zata demiştim ki, İstiyorum Vahdettin'in yakınında yatayım, onunla beraber bulunayım ve kendisini mütalaa edeyim. Bu adam bana evvela söz vermişken sonra öyle bir tertip yapmış ki Vahdettin'in yakın adamları her tarafı doldurmuş ve bana bahsettiğim salon kalmış. Niçin böyle yaptınız dedim, bana güzel bir cevap verdi. Efendimiz Bendegani ile hemkârın yakın olmak ister. Zat-ı haliniz efendimizi ve o da sizi rahatsız edebilir. Bu sebeple sizi onun vagonuna muttasım, bitişik bir yerde bulundurmayı tercih ettim. Refik Bey'in sözünü gayrimakul, aklı aykırı bulmadım. Evet lazımdı ki Vahdettin'in yanında uşaklar ve Refik Bey de uşakların başında bulunsun. Trenimiz İstanbul'dan hayli uzaklaşmış, Trakya topraklarında uzaklaştık, bir zat geldi. Efendimiz sizi salona davet ediyor dedi. Doğrusu bu davet beni memnun etti. Yarınki padişahı yakından tetik etmek fırsatlarından birincisi bahşediliyor demekti. Vahdettin'in salonuna girdiğim vakit kendisini ayakta, bana muntazir beni beklerken buldum, oturdu. Bana da oturmak için yer gösterdi. Bu dakikada sarayında ekseriye gözleri kapalı konuşan zatı büsbütün başka bir vaziyette buldum. Bilakis gözlerini çok kuvvetli açmış ve dikkatle bana bakıyordu. Bir nutuk iradedar gibi şu tarzda beyanatta bulundu. Affedersiniz Paşa Hazretleri, birkaç dakika yarına kadar kiminle seyahat etmekte olduğumu bana izah etmemişlerdi. Ancak trenin hareketinden sonra aldığım malumat üzerine gıyaben çok tanıdığım ve takdir ettiğim bir kumandanımızla beraber bulunduğunu anladım. Ben sizi çok iyi bilirim. Araburnu'nda ve Anafartalar'da yaptığınız bütün icraat, kazandığınız muvaffakiyetler tamamen malumumdur. Siz İstanbul'u ve her şeyi kurtarmış bir kumandanımızsınız. Beraber seyahat etmekte olduğunuz için çok memnun ve müftehirim. Vahdettin bu sözleri çok ağır fakat muntazam söylüyordu. Hayret ettim. İcab ettiği gibi cevaplar verdim. Aramızda mükemmel ciddi ve samimi müsaadeler oldu. O gece için görüştüklerimizi kafi addederek, yeterli sayarak kendisini fazla rahatsız etmek istemediğimi söyleyip müsaade aldım. Salonu adet ettiğim zaman inşirah, ferahlık hissediyordum. Düşündüm ki bu zat akıllı olmalıdır. İstanbul'da ilk buluştuğumuz vakit O devri bilenlerce anlaşılması kolay olan esbab ve şeraitin tesiri, neden ve koşulların etkisi altında garip bir hal gösteren velat İstanbul'u terk ettikten, kendisini tamamen serbest gördükten ve bilhassa muhataplarının şayanı emniyet adamları olduğunu anladıktan sonra şahsiyetini olduğu gibi göstermekte artık bilet görmüyor. Buna göre ben de kendisine bütün ahvali ve zaruretleri anlatabilirim. Hatta kendisince yapılabilecek bazı zeminler üzerinde faaliyete geçebilirim ümidine kapıldım. Seyahat günleri birbirini takip ediyor. Her gün biz kısa veya uzun bir mülakat yapıyorduk. Bende hasıl olan kanaat şuydu ki, bu adamla kendisini tenvir etmek ve kendisine yakından ve samimi müzaharet, yardım etmek şartıyla bazı işler yapmak mümkündür. Bu noktayı nazarımı gerek Naci Paşa'ya, gerek diğer zevata söyledim. Veliahtı bu şekilde hazırlamak, memleket menafi namına, çıkarları adına bir vazife olduğunu işaret ettim. Arkadaşlar ve ben bu nevi temaslarda bulunarak seyahatimize devam ediyorduk. Büyük Aman karargahının bulunduğu küçük bir kasabaya gelmiştik. Bizi İmparator karargahının metali, girişi karşısına dizilmiş heybetli bir Alman kıtası selamladığı esnada bizzat Kayser Metal'in sahanlığında bu istikbali iştirak ediyordu. Karşılamaya katılıyordu. Metal'den büyüyecek bir hole geçtik. Orada İmparator, Heidenburg, Ludendorff ve bütün karargah erken ve ümerası veliahtı ve onun refakatinde bulunanları kabul ediyordu.
Ayrım sonu.